Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet, bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 11 Azer 1404 Hicri Kameri, 11 Cemadüsani 1447, Miladi 2 Aralık 2025 Salı. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız akşam var büyüteni ve tek yorumun ardından sırasıyla tarihte ebedileşen Emiren Mümin'in podcast'i İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar ve Neçöbeli Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mesud Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Galibaf, İran milleti 90 milyonluk sert bir çekirdeğe sahiptir. Şanka yetkilisi, İran terörizmle mücadelede ciddiyetini gösterdi. Taliban'ın İran'dan balıkçılık ve deniz ürünleri ticaretinde kolaylık talebi geldi. Hizbullah yetkilisi, direniş düşman saldırıları artsa da diz çökmeyecek. 7 uluslararası kuruluştan Siyonist rejim liderleri hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin derhal uygulanması talebi. Siyonist yerleşimciler Batı Şeria'da İtalyan ve Kanadalı vatandaşlara saldırdı. Tayland, BRICS'e tam üyelik talebinde bulundu. Şimdi haberler. İran Meclis Başkanı, benim inancım odur ki İran milleti 90 milyonluk sert bir çekirdektir ve saldırgan düşman karşısında yekpare bir duruş sergilemektedir diye konuştu. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın meclis günü ve Ayetullah Müderris'in şehadetini anma vesilesiyle düzenlenen ikinci basın toplantısı iç ve dış medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Meclis Başkanı konuşmasının başında meclis haftası gelişini kutlarken Ayetullah Müderris ve 12 günlük dayatılmış savaşın şehitlerini rahmetle andı ve şöyle dedi. Geçtiğimiz Haziran ayında basın toplantımızın zamanı ilan edilmişti fakat Siyonist rejim ve Amerika'nın saldırısıyla karşılaştık. Aziz milletimizin karşısında başımı eğiyorum. Halk bu saldırıyla karşılaştığında biz yöneticilerin eksiklik ve kusurlarını affederek hoşgörü ve büyüklüğü gösterdi ve hep birlikte bu saldırıya karşı durdu. Galibaf şöyle devam etti. Benim inancım odur ki İran milleti 90 milyonluk sert bir çekirdektir ve saldırgan düşman karşısında yekpare bir duruş sergiliyor. Bu millet takdire şayandır ve hak etmektedir ki savaştan kesin bir zaferle çıktıktan sonra bugün onların sevgisini iş ve gayretiyle sorunları çözerek karşılık verelim. Biz bu savaşta hazırlıksız yakalanmadık. İslam İnkılabı liderinin de dirayeti ve cesareti sayesinde saldırının ilk anlarında şehit düşen komutanlara gelene yerinlere atandı ifade eden Galibaf sözlerine şöyle sürdürdü. Biz yaklaşık 5 gün boyunca Siyonist düşmanın gökleri affedersiniz, gökleri ve toprakları üzerinde de hakimiyet kurduk. Düşman ise 6. ve 7. günlerde her ne pahasına olursa olsun ateşkesi sağlamaya çalıştı. Yüce başkomutanın dirayeti ve cesareti milletin sevgisi ve direnişi, silahlı kuvvetlerin planlaması düşmanı diz çöktürdü. Bugün bütün varlığımızda inanıyoruz ki gücümüz yalnızca askeri ve füze kapasitemizde değildir. Asıl gücümüz Allah'tan sonra milletimizin kalbindedir. Halkımız İran ve İslam'a samimiyette hizmet ettiklerini ne gösterdi. Bu zafer bu bütünlük sayesinde daha güzel ve daha etkili oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel Anti-Terör Yapısı İcra Komitesi Sekreteri, İran'ın üyeliğinin ilk günlerinde gösterdiği çaba ve bu örgütte bayrağının göndere çekilmesiyle terör ile mücadelede ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. General S.G. Kisani, Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel Antiterör Yapısı İcra Komitesi Sekreteri, Sarı Gönül düzenlenen Sahand 2025 Ortak Antiterör Tatbikatı basın toplantısında şöyle konuştu. Şu anda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 10 üye ülkesi bulunuyor ve İran İslam Cumhuriyeti 4 Temmuz 2023'te bu büyük aileye katıldı. Kisani ekledi, geçen bir yıl boyunca bu örgütün bölgesel antiterör yapısı icra komitesi tatbikatının aşamalarını düzenli olarak gerçekleştirmek için gerekli adımları attı. Sekreter tatbikatın özelliklerine de değinirken şunları vurguladı. Tatbikatın ilk aşaması 1 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar üye ülkelerin topraklarında yapıldı. Ve bu süre zarfında uluslararası terörist gruplarla mücadeleye ilişkin konular incelendi. Afganistan Geçici Hükümeti'nin Ziraat Odası üyeleri İran'ın Kabil'deki ticaret müşaviriyle yaptıkları görüşmede balıkçılık ve deniz ürünleri ticareti konusunda kolaylıklar sağlanmasını talep etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil'deki geçici masraat güzarı Adi Rıza Bigdeli, Afganistan Ziraat ve Hava Hayvancılık Odası üyeleriyle yaptığı görüşmede Afganistan'da güvenlik ve ekonominin iyileşmesine dikkat çekerek İranlı meyve konsantresi ve meyve suyu şirketlerinin Afganistan meyve pazarına daha fazla ilgi gösterdiği ve İran'ın Kabil'deki ticaret müşavirinin bu alanda şirketlere destek sağlayacağını belirtti. İran Tarım Cihadı Bakan Yardımcısı Meryem Celili Mukaddem'de Afganistan Ziraat Odası üyeleriyle yaptığı görüşmede İran'ın Afganistan ile işbirliğini uzun vadeli ve sürdürülebilir bir bakış açısı ile yaklaşını vurguladı. Celili Mukaddem, Tarım Cihadı Bakanlığı'nın tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektöründe İran ve Afganistanlı tüccarlar arasında kolay ticareti desteklediğini de ifade etti. Lübnan parlamentosundaki direnişe sadakat grubu üyesi İsrail düşmanının saldırıları ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın direnişin asla diz çekmeyeceğini söyledi. Rami Buhamdan, Lübnan parlamentosundaki direnişe sadakat grubu üyesi, bölgedeki asıl sorunun Siyonist rejimin Filistin'i işgali ve bu rejimin bölge halklarına yönelik sürekli saldırıları olduğunu belirtirken, bazı çevrelerin gerçekleri ters yüz ederek durumu düşman lehine göstermeye çalıştığını ifade etti. Buhamdan İsrail'i bölgenin kanserli tümörü olarak nitelendirdi ve şöyle ekledi. Bugün yaşanan tüm savaşlar ve saldırılar gaspçı Siyonist rejimin bölgenin kalbindeki gayrimeşru varlığından kaynaklanmaktadır. Lübnan'ı yetkerek ülkesinin Siyonist düşmana karşı direniş ve mücadele ile övündüğünü vurguladı. Ayrıca bölgedeki gelişmelere değinirken Amerika'nın Lübnan, Gazze, Filistin, Suriye ve Yemen'e yönelik tüm saldırılarda temel ortak olduğunu, rolün siyasi ve askeri destekten de öteye geçerek direnişe kökünden yok etme projesine doğrudan katılma dönüştüğünü belirtti. 7 uluslararası kuruluş Uluslararası Adalet Divanı tarafından Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle Siyonist işgal rejim liderleri hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin hızla uygulanmasını talep etti. Bu kuruluşa yayımladıkları bildiride Siyonist rejime karşı açılan dava çerçevesinde Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı tedbirlere destek gerektiğini belirterek Filistinlilerin savaş aracı olarak aç bırakılması ve diğer insanlığa karşı suçlar, kasıtlı öldürme, işkence ve gayri insani muamele ile ilgili tutuklama emirlerinin uygulanmasının acil ve zorunlu olduğunu vurguladı. Batı Şeria'da Filistinleri korumak amacıyla bulunan bazı İtalyan ve Kanadalı göründüler, Siyonist yerleşimcilerin saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Ürdün Nehri Batı Şeria'sında Filistinleri korumak için bulunan 3 İtalyan ve 1 Kanadalı göründü, Ain El Diouk köyünde Siyonist yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldı. Raporlara göre 4 göründü de hastaneye kaldırıldı. Yaralanmaları ağır olan 1 İtalyan göründü ise Ramallah'taki bir hastaneye sevk edildi. Kanadalı göründü saldırının ayrıntılarını aktarırken yüzlerini maskeyle kapatan ve ellerinde askeri silahlar bulunan Siyonist yerleşimcilerin üzerlerine saldırdığını ve kendilerine darp ettiğini söyledi. Haber kaynakları Batı Şeria'da soğuk silah kullanılarak gerçekleştirilen bir Siyonizm karşıtı operasyondan söz etti. Ramallah'ın Batı Şeria'daki Atarit bölgesinde düzenlenen bir Siyonizm karşıtı operasyonda 2 Siyonist kesici silahla yaralandığı haber kaynakları operasyonu gerçekleştiren kişinin şehit olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz gece Siyonist hücum kaynakları Batı Şeria'nın kuzeyindeki Halhul yerleşim yakınlarında bir araçla çarpma operasyonu düzenlendiğini duyurdu olayın. Ardından Siyonist hücumun güvenlik ve yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Tayland Dışişleri Bakanlığı ülkenin BRICS grubuna tam üyelik başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride Tayland'ın Hindistan'dan Bangkok'un BRICS'e tam üye olarak kabul edilmesi için destek talep ettiği belirtildi. Bu konu Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Puangetko ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jayshankar arasındaki görüşmede gündeme geldi. Bildiride ayrıca Tayland Dışişleri Bakanı'nın Hindistan'ın bu ülkenin 2026'da BRICS dönem başkanlığı sırasında Tayland'ın tam üyeliğine destek vermesini istediği ifade edildi. Amerikan Dışişleri Bakanı bazı yasal göçmenlerin vizelerine güvenlik tehdidi gerekçesiyle iptal etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun güvenlik tehdidi olarak değerlendiren bazı yasal göçmenlerin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Sözcü, Rubio'nun yasal yetkilerini kullanarak başından beri Amerika'ya girmemesi gereken kişilere karşı harekete geçtiğini belirtti. Leavitt ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın vize inceleme sürecini kayda değer biçimde daha sıkı hale getirdiğini ifade etti. Bu gelişme Amerikan Göçmenlik Dairesi'nin kısa süre önce iltica başvurularının değerlendirilmesini geçici olarak durdurmasının ardından yaşandı. Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz Nijer'in ekonomik bağımsızlığı Fransa sömürgeciliğine son darbe mi başlığı altında. Nijer, Fransa'yı devre dışı bırakarak ürettiği uranyumu dünya piyasalarında satışa sunuyor. Parsüde'nin haberine göre Nijer Geçiş Hükümeti Başkanı Abdurrahman Tijani, ülkesinin Pan-Ulusal Egemenlik hakkını uygulayarak millileştirilen Somer şirketinin ürettiği uranyumu dünya piyasalarında satacağını açıkladı. Bu karar Nijer hükümetinin bu şirkete bu yılın Haziran ayında millileştirilmesinin ardından geldi. Daha önce de Somer uranyum madeninin hisselerinin %90'ı Fransız Orano şirketinin elindeydi. Nijer'deki uranyum madenlerini onlarca yıl işleten bu Fransız şirket artık Nijer'in 3 ana uranyum madeni üzerinde operasyonel kontrolünü kaybettiğini kabul etti. Nijer'in Umaran madene yaklaşık 1300 ton uranyum rezervi ile dünyanın en büyük uranyum kaynaklarından biri sayılıyor. Nijer şimdi bu rezervleri kendi kontrolünde dünya piyasalarına sunacağını duyurdu. Bu adım yalnızca ülkenin kaynaklarını daha iyi yönetmeye yönelik ekonomik bir karar değil. Aynı zamanda Fransa'nın bu topraklardaki sömürgeci hakimiyetinin sona erdiğinin bir başka göstergesi olarak değerlendiriliyor. Nijer, Burkina Faso, Mali ve bazı diğer Afrika ülkeleri son yıllarda geçmişten farklı bir yaklaşım benimseyerek ülkelerindeki Fransız askeri ekonomik ve siyasi varlığına karşı çıkmış ve Fransız güçlerini topraklarından çıkarmışlardır. Bu süreçte Fransa'nın Afrika'daki çoğu askeri üssü boşaltılmıştır. Fransız şirketlerin özellikle maden sektöründe faaliyet yürüten faaliyetleri göstermesi yasaklanmıştır. Bu nedenle Nijer'in uranyum madenlerini millileştirmesi yabancı güçlere fiili bağımlılığın sona erdiğini gösteren ve ülkenin uluslararası ve iç ilişkilerinde de köklü bir dönüşüm anlamına gelen bir gelişme olarak görülüyor. Nijer'in uranyum madenini millileştirmesi Fransa'nın onlarca yıldır çeşitli gerekçelerle Afrika ülkelerinde özellikle Nijer'de bulunması ve bu ülkelerin büyük madenleriyle sanayi tesislerinin Fransız yatırımcıların kontrolünde olması bağlamında daha da önem kazanıyor. Yayınlanan raporlara göre Fransa'daki nükleer santrallerin yakıtının büyük kısmı Afrika ülkelerinden çok düşük fiyatlarla sağlanan uranyumdan karşılanıyordu. Bu dengesiz ilişkiler Afrika'nın gerçek bağımsızlığına da ağır darbelerde vurmuştur. Bugün Nijer'in Somer uranyum madenine millileştirmesi Afrika ülkelerinden özellikle Nijer'in sömürgecilikten kurtulma sürecinde açık bir dönüm noktasıdır.
İran Radio Podcast. Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talib aleyhisselam yalnızca tarihi bir şahsiyet değildir. O, yüzyıllar öncesinden bugüne kadar hakikat, adalet ve maneviyat yolunu aydınlatan bir ışıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve masum imamların diliyle Ali aleyhisselamın canlı ve ilham verici portresini yeniden okumak için tarihte ebedileşen Emirül Müminin adlı podcast'te bizden ayrılmayın. Dini sınırların ötesine geçen bu örnek tüm insanlık için yaşamın, direnişin ve insanlığın rehberidir. Değerli dinleyicilerimiz, hepinizi Tahran'dan selamlıyoruz. Tarihte ebedileşen Emirül Müminin adlı podcast'in başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bu seride İmam Ali aleyhisselamın hayatına, yaşam tarzına ve düşüncelerine yeni bir pencere açmaya çalışıyoruz. Öyle bir şahsiyet ki yalnızca İslam ümmetinin birleşme noktası değil, aynı zamanda tüm çağlarda bütün insanlara örnek olan ebedi bir modeldir. Bu bölümde Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'in diliyle Emirül Müminin'in simasını yeniden okuyacağız. Öyle bir anlatım ki Ali'nin hakikatini tarihin en yakın tanıklarının bakışıyla aydınlatır. Sohbetimize başlamadan önce bu podcast'in İran Radio Medya Servisi tarafından hazırlandığını belirtmek isterim. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ali İbni Ebi Talip hakkında konuşmak istediğimizde en güvenilir yollardan biri Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, yani Ali'nin manevi duruşunun vahyin aynasında yansıdığı yere başvurmaktır. İlginçtir ki bu faziletlerin birçoğu yalnızca Şii kaynaklarda değil, birçok Sünni alimin eserlerinde de yer almaktadır. Günümüz dinleyicisi için Ali'nin faziletlerinin sadece bir mezhebin iç anlatısı değil, İslam kültürünün ortak mirası olması önemlidir. İşte tam da buradan mezhepler arası diyaloğa ve toplumsal birlikteliğe bir kapı aralanır. Öyle bir alan ki ortak bir kaynaktan genel ahlak, adalet ve maneviyat için ilham alınabilir. Ali, sınır yerine köprü kurabilir. Ahlaki dayanışma, diyalog ve hakikati arayan tüm insanlar arasında bir gönül bağı oluşturabilir. Karanlık bir geceyi hayal edin. Her yer sessizliğe ve karanlığa bürünmüş. Birden sabah yıldızı doğar ve gökyüzünü aydınlatır. Yeni bir günün gelişiyle umutlar yeniden canlanır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin ahiretteki konumunu işte bu benzetmeyle anlatır. Nasıl ki sabah yıldızı yeryüzündekilere yolu gösterir, Ali de cennette bir ışıktır. Tüm bakışlar ona yönelir. Sünni alim İbni Megazli Şafii, Hazreti Muhammed'den bu rivayeti aktarır. Ali, cennet ehli için sabah yıldızının dünya ehli için parladığı gibi parlar. Bu anlatmada ışık, rehberlik, temizlik ve manevi makamın simgesidir. Nasıl ki sabah yıldızı günün başlangıcını ve aydınlığı müjdeliyor, Hazreti Ali aleyhisselamın varlığı da cennette bir parlaklık ve ihtişam kaynağıdır. Allah'ın peygamberi bu benzetmeyle Müslümanlara Ali'nin yalnızca dünyada değil, ahirette de umut ve rehberlik vesilesi olduğunu hatırlatır. Bu da demektir ki Ali'ye ve onun yaşam tarzına uymak, aydınlığa ve kurtuluşa ulaşmanın yoludur. Bu anlatım sadece ahirete dair bir tablo değildir. Aslında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunu vurgulamak ister. Nasıl ki sabah yıldızı karanlığın içinde umut ve aydınlığın işaretidir, Ali de ümmet için umut, ışık ve rehberliğin sembolüdür. Hazreti Ali aleyhisselamın Kufe'deki yönetiminde sosyal adalet, onun adalet ışığının bir örneğidir. İbadetle geçen geceleri, ruhsal aydınlığının bir modelidir. Halka olan merhameti ve yetimlerle ihtiyaç sahiplerine gösterdiği ilgi ise insani ışığının bir yansımasıdır. Dolayısıyla Resulullah, Ali cennette sabah yıldızı gibi parlar dediğinde, aslında bize Ali'nin ışığının yalnızca ahiret semasında değil, bu ışığın dünyada da adalette, ibadette, merhamette ve cesarette de parladığını hatırlatır. Günümüz dünyası tüketim çılgınlığına ve zenginliğin sergilenmesine saplanmış durumda. Birçok kişi başarıyı araba modeliyle ya da giydiği markayla ölçür. Ancak bu bitmek bilmeyen yarış, stres, depresyon ve derin toplumsal uçurumlara yol açıyor. Günümüz şehirleri gösterişli vitrinlerle dolu, yaşamlar ise lüks rekabetiyle kuşatılmıştır. İnsanların çoğu huzuru servet biriktirmekte ve daha fazla haz satın almakta arıyor. Fakat ne kadar ileri giderlerse kaygı ve huzursuzluk da o kadar artıyor. Sınıflar arasındaki fark derinleşiyor, insani ilişkiler soluyor ve ahlak kimi zaman hırs ve doyumsuzluğun kurbanı oluyor. Böyle bir toplumda Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali aleyhisselam hakkında söylediği söz yeni bir anlam kazanır. Peygamber gerçek güzelliği altın ve gümüşte değil, sadelikte ve dünyaya bağımlılıktan kurtulmakta görür. O Hazret şöyle buyuruyor: Allah, Ali'yi Allah yanında en sevilen süslerle süsledi, o da zühttür. Bu söz aslında günümüz içinde bir reçetedir, huzur ve toplumsal adaletin yolunu gösterir. Burada önemli olan şu ki bu rivayet Sünni mezhebine mensup İbn-i Megazili tarafından aktarılmıştır ve kaynağı Ammar İbni Yasir'dir. Buradaki zühd kesinlikle imara karşı olmak anlamına gelmez. Kastedilen tüketim odaklı haz arayışına gönül vermemektir. Yani insanı gösterişe, anlamsız rekabete ve doyumsuzluğa esir eden aşırılıktan uzak durmaktır. Ali aleyhisselam hayatın içinde şehir kurar, su kanalları açar, ekmek ulaştırır ama kalbini gösterişin esiri yapmaz. Tarihte ister bir öğretmenle öğrencisi arasında olsun, ister bir peygamberle en yakın dostu arasında bazen öyle bir bağ kurulur ki hiçbir kelime onu tam olarak anlatamaz. Bu bağ sadece savaş meydanlarında ya da ilim ve ibadet meclislerinde yaşanmaz. Ruhun derinliklerine iner ve ebediyetin geleceğine kadar uzanır. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile Ali İbni Ebi Talip aleyhisselam arasındaki ilişkiliği konuştuğumuzda artık sadece tarihi ya da siyasi bir dostluktan söz etmiyoruz. Bu kıyamete kadar sürecek bir dostluktur. Öyle bir yakınlıktır ki dünya sona erse bile son bulmaz. Böylesi bir ilişkide elbette peygamber en yakın dostu için dünyadan öte bir makam ister. Öyle bir konum ki ahirette de parlak olsun. İşte bu noktada peygamberden nakledilen meşhur bir rivayet karşımıza çıkar. Öyle bir rivayet ki Sünni kaynaklarda da yer alır ve Ali'nin yalnızca dünyada değil, kıyametin tüm duraklarında da peygamberin yanında olduğunu gösterir. İslami kaynaklarda yer alan bir rivayete göre Sünni mezhebine mensup önde gelen alimlerden Muvaffak Harezmi Hanefi, Menakıb adlı eserinde şu olayı nakletmiştir. Bir gün Allah'ın Resulü, Emirül Müminin Ali'ye şöyle buyurdu: Ey Ali! Rabbimden senin hakkında 5 ayrıcalık istedim ve Allah hepsini bana verdi. Peygamber bu 5 isteği şöyle açıklamıştır: İlk olarak kıyamet günü yer yarıldığında ve bizzat ilk insan olarak topraktan kalktığında Ali'nin de yanında olmasını dilemiştir. Allah bu duayı kabul etmiştir. İkinci olarak kıyamette insanların amelleri tartıldığında ve herkes kendi amel defterini terazide gördüğünde Ali'nin yine onun yanında olmasını istemiştir. Bu da kabul edilmiştir. Üçüncü dileği, kıyamet gününde üzerinde kurtuluşa erenler cennete girenlerdir yazılı olan büyük bir ilahi sancağın Ali'ye verilmesidir. Bu şeref de ona bahşedilmiştir. Ardından peygamber Ali'nin kıyamette Kevser havuzunun sakisi olmasını, yani iman sahiplerini o pınardan doyurmasını ve ümmetin cennete doğru yürüyüşünde öncü olmasını dilemiştir. Bu iki istek de kabul edilmiştir. Ve peygamber bu rivayetin sonunda şöyle buyurmuştur: O halde bu büyük nimetleri bana bahşeden Allah'a hamdolsun. Bu rivayet Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talib'in konumunu anlatan en önemli rivayetlerden biridir. Çünkü hem Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'in dilinden aktarılmıştır, hem de Sünni kaynaklarda yer almaktadır. Bu nedenle geçerliliği ve kabulü yalnızca Şiilerle sınırlı değildir. Mezhepler üstü bir boyuta sahiptir. Bu rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kıyamet günü ilk dirilen kişi olacak ve Allah'tan Ali'nin de o anda yanında olmasını dileyecektir. Bu, Ali'nin nübüvvet makamına en yakın kişi olduğunu gösterir. İnsanların amelleri tartıldığında Ali yine peygamberin yanında olacaktır. Bu varlık, Ali'nin adalet ve hak ölçüsünde bir kıstas olduğunu ortaya koyar. Ali, Levâ'ullâhul Ekber taşır. Üzerinde cennete girenler, kurtuluşa erenlerdir yazılı olan bu bayrak, cennete girişin ve kurtuluşun Ali'nin elindeki bayrakla birlikte olduğunu simgeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ali'nin Kevser havuzun sakisi olmasını, yani iman sahiplerini bu kutsal kaynaktan doyuran kişi olmasını ister. Bu makam Ali'nin şefaat ve yücelik konumunu ifade eder. Ayrıca Ali kıyamet günü ümmetin önünde yürür ve insanlar onun peşinden cennete doğru ilerler. Bu sahne Ali'yi kurtuluşun önderi ve rehberi olarak tanımlar. Biz bugün yüzlerin ve görüntülerin her yerde görüldüğü bir çağda yaşıyoruz. Örneğin sosyal medya sanal yıldızlarla dolu. Ancak bu yüzlerin birçoğu insanı yüzeyselliğe ve gaflete sürüklüyor. Bazı insanlar ise yalnızca varlıklarıyla Allah'ı hatırlatırlar. Onları görmek, insanın kendini semaya bağlı bir ışığın yanında hissetmesi için yeterlidir. Belki hepimiz zaman zaman sakin ve güven veren bir yüze bakınca içimizin hafiflediğini hissetmişizdir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Hazreti Ali aleyhisselamın eşsiz şahsiyetini överken şöyle buyurur: Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Ali'nin yüzünde kulluk ve ahlakın izleri öylesine belirgindir ki onu görmek insanı Allah'ı hatırlamaya sevk eder. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem başka bir rivayette sahabeye hitaben şöyle buyurur: Kim Nuh'un azmini, Adem'in ilmini, İbrahim'in sabrını, Musa'nın heybetini ve İsa'nın zühdünü bir arada görmek isterse Ali'ye baksın. Bu söz Ali İbni Ebi Talib'in şahsiyetini tanımlayan en kapsamlı ifadelerden biridir. Bugünün dünyası çoğu zaman tek boyutlu liderlerle dolu. Biri sadece ekonomist, diğeri yalnızca siyasetçi, bir başkası ise inzivaya çekilmiş bir ariftir. Oysa toplumun ihtiyacı tüm bu yönleri dengeli biçimde taşıyan bir örnektir. Peygamberin bu rivayeti Hazreti Ali aleyhisselamın çok yönlü ve dengeli bir lider olduğunu vurgular. Öyle bir örnek ki her alanda ilham verici ve yol göstericidir. İnsanlar değişim ve dönüşüm için davranışları tekrarlanabilir ve somut olan örneklere ihtiyaç duyar. Toplum kriz, ayrışma ya da umutsuzluk yaşadığında bu gibi örneklere her zamankinden daha fazla muhtaç olur. Öyle örnekler ki en zor şartlarda bile doğruyu yaşamanın, hakikatten sapmamanın ve dünyanın aldatıcı süslerine kapılmamanın mümkün olduğunu gösterir. 14 asır önce tam da Ali İbni Ebi Talib'in şehit olduğu gece, oğlu İmam Hasan Müçtebâ aleyhisselam minbere çıkarak bir konuşma yapar. Bu sözler yalnızca Müslümanlar için değil, hakiki örnekler arayan herkes için anlam taşır. O gece İmam Hasan aleyhisselam şöyle seslendi: Ey Allah'ın kulları! Bu gece Allah öyle birini yanına aldı ki ne öncelikler ne de sonrakiler Allah için yaptığı iş, çaba ve gayrette onun seviyesine ulaşamadı ve ulaşamayacak. Peygamber cihat bayrağını Ali'ye teslim ederdi. Ali savaş meydanına giderdi. Sağında Cebrail, solunda Mikail olurdu. O savaşırdı ve ancak zafer kazandığında geri dönerdi. İslam topraklarının mutlak yöneticisiydi. Tüm İslam beldelerinde bulunan servetlere hükmedebilirdi ama geriye sadece 700 dirhem bıraktı. Onu da ailesi için bir hizmetçi tutmak üzere ayırmıştı. Bu anlatım Ali aleyhisselamın hem dünyevi güce sahip olduğunu hem de bu gücü asla kişisel çıkar için kullanmadığını gösterir. Onun hayatı adaletin, tevazunun ve Allah'a bağlılığının somut bir örneğidir. Bu rivayete göre İmam Hasan İbni Ali aleyhisselam babasının erişilmesi zor ibadetlerinden ya da sınırsız bilgisinden söz etmek yerine herkesin anlayabileceği ve örnek alabileceği üç temel özelliğe dikkat çekmiştir. Üç sade ama kader belirleyici özellik. Birincisi, bitmeyen emek ve çaba. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir zaman boş durmadı. Hayatın içinde daima aktifti. Fırsatları tanırdı ve salih amelleri samimiyetle yerine getirirdi. O sadece İslam tarihinin önde gelen bir şahsiyeti değil, insanlık tarihinin tamamı için istisnai bir örnektir. Onun her iş, ister savaş, ister ibadet, ister halka hizmet olsun, yalnızca Allah rızası içindi. İkincisi, hakka teslimiyet ve zulme karşı duruş. Hazreti Ali aleyhisselam hakikati tanıdığında tereddütsüz onun yanında yer aldı. Daima ilahi emre itaat etti. Onun savaşları sadece askeri hareketler değil, peygamberlerin misyonunun devamıydı. Peygamberin bayrağını omuzlar, hak galip gelene kadar meydanı terk etmezdi. Bu sadece bir görev değil, hayata anlam katmanın yoluydu. Üçüncüsü, dünyanın gösterişini kayıtsızlık. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir zaman dünyanın süsüne aldanmadı. Mal, makam ve ihtişam onun için değerli değildi. Gerçek gücün özgürlükte olduğunu, servet biriktirmekte olmadığını gösterdi. Bu duruş, tarih boyunca altın ve gümüşle dünyayı dolduran ama geride sadece bozulma ve eşitsizlik bırakan yöneticilerin tam karşısında duran bir duruştur. Bu üç özellik İmam Hasan aleyhisselamın halkına hatırlattığı temel değerlerdi. Öyle bir dönemde ki toplum iç çatışmalarla boğuşuyor, insanlar mal, makam ve güç uğruna birbirleriyle savaşıyordu. İmam Hasan aleyhisselam bu sözleriyle insanlara yol gösterdi. Bugün de toplumumuz belki her zamankinden daha fazla bu üç ilkeye muhtaç. Emek, hakka bağlılık ve sade yaşam. Hazreti Ali aleyhisselamın örnekliği ve İmam Hasan'ın sözleri yaşadığımız karmaşa ve krizler içinde bizi öz değerlendirmemize döndüren bir ışık gibidir. Ancak Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talib'in en güzel tasvirlerinden biri peygamber soyundan gelen ve ilim ile maneviyatın kaynağı olan 6. imam, İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan gelmiştir. Bir gün dostların arasında otururken Hazreti Ali aleyhisselamdan söz açıldı. İmam Cafer Sadık aleyhisselam birden övgüyle konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki Ali İbni Ebi Talib ömrü boyunca bir lokma haram yemedi. Bu cümle ilk bakışta sade görünse de içinde engin bir anlam taşır. Günümüzde çoğumuz şüphelerle ve hayatın zorluklarıyla mücadele ederken, İmam Sadık aleyhisselamın bu sözü bize Hazreti Ali aleyhisselamın içinde en ufak bir haram şüphesi olan lokmaya bile yaklaşmadığını hatırlatır. Bu onun hayatının mutlak temizlik üzerine kurulu olduğunu gösterir. Biz belki onun gibi olamayız ama her gün biraz daha dikkatli olabiliriz. Hayatımıza giren şeylerin temiz ve helal olmasına özen gösterebiliriz. İmam şöyle devam etti. Ali'nin önünde iki yol olduğunda ve her ikisi de Allah'ın rızasına uygun olduğunda o daha zor olanı seçerdi. Bu da bizim için başka bir kıstastır. Çoğu insan kolay olanı tercih eder ama Ali için ölçü kolaylık ya da zorluk değil. Nefsini daha çok sınayan ve Allah'a daha samimi olan yoldu. İbadette, yaşamda, hatta kıyafet ve yiyecek seçiminde bile en sade ve gösterişsiz olanı tercih ederdi. Bu, onun hayatının sürekli bir direnç ve sabır eğitimi olduğunu gösterir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam ardından şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberi önemli bir meseleyle karşılaştığında ilk çağırdığı kişi Ali olurdu çünkü ona güvenirdi. Bu güven Hazreti Ali aleyhisselamın sadece sadık bir dost değil, aynı zamanda zorluklar karşısında geri adım atmayan bir destek olduğunu gösterir. Hazreti Ali'nin peygamberin yatağında yatarak canını onun uğruna tehlikeye attığı gece olan Leyletül Mübit'ten savaş meydanlarının en çetin alanlarına kadar peygamberin zor görevler için ilk tercihi hep Hazreti Ali olmuştur. Sonra İmam Cafer Sadık aleyhisselam başka bir gerçeği açıklayarak şöyle devam eder. Ali bin köleyi kendi emriyle satın alıp özgürleştirdi. Bu servet kolay yollarla ya da devlet imkanlarıyla kazanılmadı. Ali aleyhisselam zor işlerle, örneğin kanal açarak, toprakları ihya ederek, tarım yaparak kazandığı parayı insanları özgürleştirmek için harcadı. Evindeki yemek, zeytin, hurma ve sirkeydi. Giysisi sade ketenden olurdu. Hatta elbisesinin kolu ihtiyacından biraz uzun olsa onu kısaltmak için makas isterdi. Çünkü bir parça fazla kumaşın bile ihtiyaç sahibi birine fayda sağlayabileceğine inanırdı. Değerli dostlar ve kıymetli dinleyiciler, tarihte ebedileşen Emirül Müminin adlı podcast'in başka bir bölümünün sonuna geldik. Bu bölümünde Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talib aleyhisselamın simasını, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in diliyle yeniden okumaya çalıştık. Bu anlatımlar yalnızca kitap satırlarında kalmak için değil, bireysel ve toplumsal hayatımızda akmak, yaşanmak içindir. Bu rivayetler bize büyüklüğün uzak ve erişilmez bir noktada olmadığını, aksine küçük ama sürekli yapılan alıştırmalarda gizli olduğunu hatırlatır. Bu alıştırmalar insanı adım adım yüksek bir zirveye yönlendirir. Öyle bir zirve ki adı Ali'dir. Öyle bir zirve ki nesilleri birbirine bağlar ve doğru yaşamanın yolunu aydınlatan bir ışık olur. Değerli dinleyiciler, tarihte ebedileşen Emirül Müminin adlı podcast'in sonraki bölümlerinde de sizlerle birlikte olacağız. Lütfen ücretsiz podcastlerimizi abone olarak takip edin ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüş, sorular ya da önerilerinizi İran Radyo'nun web sitesi iranradio.ir veya sosyal medya hesapları aracılığıyla bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere, sağlıkla ve huzurla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlere aktarıyoruz.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde ilahi vahiyden söz ettik ve dedik ki vahiy bir hakikattir. Vahiy harikulade ve bir nevi esrarengiz şuurdur ve insanın görece hislerinden gizlidir. Doğal ve maddi çerçevelere sığmaz ancak Yüce Allah'ın istek ve iradesiyle gerçekleşir. Vahiy insanoğlunun bilinen idrak sınırı ve bilinen irtibatlarının dışında bir idraktir. Ama yine de insanlar vahyin bereketli ve yapıcı tesirleri aracılığıyla varlığına iman etmiştir. Yine dedik ki peygamberler vahyi verici merkezinden alan bir alıcı rolünü ifa etmektedir.
Kuşkusuz peygamberlerin seçimi de güdümlü ve planlı bir harekettir. Peygamberler seçkin ve mümtaz insanlardır ve fazilet ve kemale erme bakımından melekut alemiyle uyumlu hale gelen ve vahyi almak üzere hazır hale gelen insanlar sayılır. Bu durumda Yüce Allah irade buyurduğu takdirde bu insanlar seçilir ve Hak Teala tarafından Allah ile kul arasında ilahi feyz aracılığı olur. Kuşkusuz vahye nazil oluşu ve biçimi Yüce Allah'ın iradesinin tekilinde olan ve beşerle hiçbir ilgisi olmayan bir meseledir. Eğer Allah Teala irade buyurmazsa vahiy ile irtibat ve semavi fermanları teslim almak hiçbir insan için velev ki kemalın en üst mertebelerine ermiş olsun mümkün değildir.
Böylece nübüvvet ilahi bir muhibettir ve Allah-u Teala bu muhibeti seyrek sayıda insana inayet buyurur ve bu insanların aracılığı ile vahiy mesajını kullarına iletir. Burada hatırlatılması gereken nokta vahiy alma konusunda insanın hiçbir müdahalesi bulunmamasıdır. Yani hatta peygamberlerin kendisi aldığı vahyi hiçbir müdahalede bulunma hakkına sahip değildir. Peygamber gayb aleminde vahiy mesajlarını alan ve hiç eksiksiz insanlara yansıtan saf ve parlak bir ayna gibidir.
İlahi peygamberlerin hakkında ileri sürülen şüphelerden biri de bu insanların Allah-u Teala'dan ilah alıp almadıkları ve beyan ettikleri talimin semavi olup olmadığı sorusudur. Acaba bu insanlar büyük fikri yeteneği sahip olan ve bu yüzden de önemli hakikatleri, yani sıradan insanların gözünden saklı kalan gerçekleri idrak eden ve toplumda daha iyi konumlara ulaşmak için söylediklerini Allah'a isnat eden ve vahiy ve nübüvvet iddiasında bulunan insanlar mıdır? Bu konuya ve peygamberlerle Allah-u Teala arasında özel bir irtibat bulunduğuna ve talimi ve sözleri semavi olduğuna açıklık getirmek üzere peygamberlerin nübüvvet mevkilerinden önceki dönemde sahip oldukları bazı özelliklerine işaret etmek istiyoruz.
Peygamberler nübüvvet iddiasında bulunmadan ve talimlerinin propagandasını yapmadan önce uzun yıllar insanların arasında yaşayan ve onların acı tatlı her türlü durumlarını onlarla paylaşan insanlardır. Peygamberler insanların acısını ve kederini çok iyi tanır, yaşadıkları toplumun dilini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini, örf ve adetlerini bilen insanlardır. Fakat ani bir değişimle her şey değişir. Macera, bu insanlar kendilerini Allah tarafından seçilen insanlar olarak tanıtmaya başladıklarında ve sözleri ilahi talim olduğunu beyan ettiklerinde başlar. Bundan böyle bu insanlar nübüvvet mevkiine gelmeden önceki dönemde sarf ettikleri sözlerden ve davranışlardan farklı söz ve davranışta bulunmaya başlar. Eğer bu söz ve davranışların kökü bu insanların yetenek ve dehasına uzanıyorsa, o zaman nübüvvetten sonra gündeme getirdikleri söz ve davranışları eski söz ve davranışlarına benzemesi gerekir. Oysa peygamberlerin yeni mevkilerinde söz ve davranışları daha önceki söz ve davranışlarına benzemez. Bu da başlı başına Allah-u Teala tarafından görevlendirildikleri ve görüşlerini vahiy aracılığı ile aldıklarının işareti ve ispatıdır.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz peygamberler seçilmeden önce de bir takım özel imtiyazlara ve sadakat, dürüstlük, paklık ve emanettarlık gibi ahlaki müsbet sıfatlara sahiptir. Ancak bu insanlarda köklü değişim kendilerine Allah'ın elçisi ve vahiy habercisi olduğunu ilan ettikleri andan itibaren başlar. Bu gerçeği Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de de temas ediyor ve Şura suresinin 52. ayetinde Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruyor. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezsin. Aynı ayetin devamında Yüce Allah Kur'an-ı Kerim ve vahiy insanları doğru yola hidayete erdiren bin nur olarak tanımlıyor ve şöyle buyuruyor. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yolda eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.
Öte yandan eğer peygamberler Allah'ın elçileri olmaz ve kendilerine göre ileri görüşleri olan yetenekli insanlar olursa, bu durumda yeni düşüncelerini ve görüşlerini birden ve aniden değil de tedrici bir şekilde gündeme getirmeleri gerekir. aslında beşeriye tarihi bir nevi fikri cehaya sahip olan birçok insana tanıklık etmiştir. Fakat bu insanların yetenekleri ve becerileri yavaş yavaş kendini göstermiş, zaman sürecinde sonuca ulaşmıştır. Yani dahi insanların yaşamlarında belli bir aşamaya kadar sıradan insanlar gibi yaşamış olmaları ve birden fikri dehaları ortaya çıkması söz konusu değildir. Oysa peygamberlerde bu durum birden ve aniden yaşanır. Ardından bu insanlar daha önce hiç dillendirmedikleri ve yaşadıkları toplumun sapkın kültürün etkisi altında olmayan ve kurtuluşa vesile olacak ikazlarda bulunur. Peygamberlerin yaşamında ve öğretilerinde yaşanan bu ani değişim, bu insanların yeni bir kaynağa bağlandıklarını, bu kaynak nur ve bereket kaynağı olduğunu gösterir.
Kuşkusuz ileri zeka ve düşünceye sahip olan insanlar, yaşadıkları özel şartlarda akıl ve düşünce gücünden yararlanan insanlardır. Bu insanlar, akıllarını kullanarak düşünür ve bazı sonuçlara ulaşır. Gerçi bazen de sonuca ulaşmakta hataya düşebilir. Oysa peygamberler, akıl ve düşünce gücünden yararlanmanın yanı sıra, vahiy adı verilen özel bir bilinçlenme gücünden de yararlanırdı. Peygamberler hakikatleri vahiy aynasında görür ve söylediklerini her şeyi hakikaten ta kendisi ve her türlü hatadan uzaktır. Oysa zeki ve dahi insanlar vahiyin fevkalade gücünden yoksundur ve beşerin idrak gücündeki kısıtlamalar yüzünden sürekli hata ve yanlışlara da maruz kalır.
Peygamberlerin Allahu Teala tarafından seçilen insanlar olduğunu ispat eden bir başka delil, bu insanların söyledikleri ve yaşam tarzıdır. Tarihin çeşitli dönemlerinde peygamberlik makamına eren insanların hepsi istisnasız iyilik, dürüstlük, sadakat, hayırseverlik, paklık ve emanettarlık gibi sıfatlarla tanınan insanlardır. Tarihi kesin kanıtlara göre bu büyük insanlar hem doğruyu söyleyen insanlardı hem de sürekli başka insanları doğruları söylemeye ve samimi davranmaya teşvik eden ve yalancılıktan ve sahtekarlıktan sakındıran insanlardı. Sadakat ve dürüstlüğe vurgu yapan bu insanların hepsi kendilerini Allah tarafından seçilen insanlar, sözlerini de semavi sözler olarak tanıtırdı. Bu insanlar açıkça söyledikleri sözlerin kişisel heva ve heveslerden kaynaklanmadığını, bilakis bu sözlerin kaynağı ilahi vahiy olduğunu ve insanları saadete erdirmek için gerçek sözler olduğunu beyan ederdi.
Kur'an-ı Kerim'in Necmi suresinin 1-4 ayetleri bu hakikate şöyle işaret ediyor. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıl ile inanmadı. O arzusuna göre de konuşmaz. O bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. Her halükarda vahiy meselesi yaşamları baştan başa dürüstlük ve sadakatten başka bir şey olmayan insanlarca gündeme getirilmiştir. Burada işin ilginç yanı çeşitli evrelerde ve farklı coğrafyalarda yaşayan bu insanların söyledikleri sözlerin ve mesajlarının temeli bir olmasıdır. Bu da başlı başına bu sözlerin tek bir kaynaktan kaynaklandığının ispatıdır. Üstelik bu insanların tümünün melekut alemiyle irtibat kurduklarını ve bundan ilham aldıklarını da gösterir.
Enbiyanın yaşam tarihine şöyle bir göz atıldığında her mantıklı araştırmacı peygamberlerin sözlerinde samimi olduklarını ve dile getirdikleri talimin Allahu Teala tarafından gönderildiğini anlar.
Muhterem dinleyiciler, İslam ve Tanıyalım isimli sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim. Ünlü Amerikalı uzman ve yazar Michael T. Clare, 2001 yılında Modern Çatışma Coğrafyası makalesinde dünya toplumuna uyarıda bulunarak şöyle yazdı. Yakın bir gelecekte çatışan bölgeler belirlenecektir. Onlar potansiyel açıdan doğal zenginliklere sahiptir. Dünyanın birçok noktasında arz ve talep mekanizmasından doğan baskı ile birlikte nüfus artışı ve ekonomik faaliyetlerin genişlemesi hayati maddelere ulaşmak iştahını kabartır. Bu yüzden enerji ve hayati maddelerin azalmasıyla geriye kalan kaynaklara ulaşma rekabeti yoğun şekilde şiddetlenecektir. Clare makalesinin devamında dünyada petrol tüketiminin artmasına değinerek şöyle yazdı. 2000 yılında günlük 77 milyon varil olan petrol tüketim miktarı 2020 yılında 110 milyon varile ulaşacaktır. Fakat petrol üretimi mevcut durumda artmakta olan talep süreciyle uyuşamayacaktır ve enerji münakaşası şiddetlenecektir. Fakat dünyada suyun durumu da pek umut verici değildir. Hali hazırda insanlar suların yarısını içmek, yıkanmak, gıda maddesi üretmek, sanayi ve benzeri için kullanıyor ve her geçen gün daha fazla su arzı zarureti daha da çok hissediliyor.
Makalede yeteri kadar suya sahip olan bölgeler dışındaki bölgelerde 2050 yılına kadar bu hayati maddeye ulaşmak için yoğun rekabet yaşanacaktır ve küresel ısınma gibi olaylar da suya olan talep oranını etkileyecektir. Yazar makalenin devamında Sudan ve Mısır, Siyonisecim ve Suriye ile Ürdün, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanacak münakaşalara işaretle bunların da su savaşı için bir giriş olduğunu kaydederek suya insanlarına mavi gezegenin belirsiz geleceği hakkında uyarıda bulunuyor. Dünyada mevcut gerçekler dikkate alınırsa, biz istersek de istemesek de mevcut durumu anlasak veya inkar etsek de su krizi ciddi bir kriz haline geldi söylenmelidir. Bu şartlarda dünyanın her köşesinde ise su savaşlarının yaşanması da uzak bir ihtimalda değildir. Ve bir an evvel önlem alınmadığı takdirde ise dünya bu durumun kötü etkileriyle daha çok yüzleşmek zorunda kalacaktır. Geçen bölümde de su üzerine dünyada yaşanan bazı çatışmalar ve anlaşmazlıklara değindik. Bugün de diğer bazı örneklere işaret edeceğiz.
Önce Latin Amerika ve Bolivya'nın dördüncü büyük kenti Cochabamba'ya gidiyoruz. 1999-2000 yılları arasında Cochabamba'da kentsel su temin şirketinin özelleştirilmesine karşı bazı protesto gösterileri düzenlendi. Gösteri seli ve polisin şiddeti su fiyatına karşı genel bir ayaklanma şeklinde tanımlandı. Gerginlikler yeni bir firmanın kendi ortağıyla bir baraj inşası kararı alarak su fiyatının artmasına sebep olmasıyla birlikte başladı. On binlerce insan protesto gösterilerine katıldı. Çıkan çatışmada bir kişi öldü ve su krizi alanında en ciddi hareket olarak kayda geçti. Sonuçta yapılan şikayetlerin bir dış yatırımcının yeni bir anlaşması ile 2001 yılında sorun çözüldü.
Bir sonraki örnek Amerika'da ve Kaliforniya su savaşı ile tanınan hareketti. 19. yüzyılda Los Angeles kentinin tüm yönlerden gelişmesiyle bu kente su kaynaklarının eklenmesi öncelik olarak tanındı. Dönemi Los Angeles Belediye Başkanı Owens Vadisi'nden bir kanal ile Los Angeles'e su aktarılabileceğini fark etti. Kanalın yapımı ise 1913 yılında sona erdi. Ve o yıldan itibaren Owens Nehri'nin suyu Los Angeles'e akmaya başladı. Bu konu vadinin ekonomisinin yok olmasına ve çiftçilerin sorun yaşamasına sebep oldu. Sonuçta çiftçiler 1924 yılında kanalı tahribe giriştiler. Fakat Los Angeles su akımını koruyabildi.
Tahran Radyosu.
...1941 yılında Los Angeles yetkilileri Owens Vadisi'nin kuzeyini besleyen Mono Gölü'nün suyunu kanala aktardılar. Fakat Mono Gölü ekosistemi göçmen kuşlar için ve su seviyesinin azalması nedeniyle tehlikeli duruma geldi. Bu konu 90'lı yıllara kadar devam etti ve her iki taraf konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararı Los Angeles kentini Mono Gölü'nden su aktarmayı durdurmaya mecbur kılınca göldeki su seviyesi de eski duruma geldi ve ekosistemde daha iyi bir durum aldı. Bu sefer Afrika'dan gelen haberler kara kıtada savaşın alevlendiğini yansıtıyor. Uzmanların araştırmaları ve eldeki bilgilere göre Nil Nehri suyu konusunda yaşanan savaş, Siyonist rejimin gerçekleştirmeye çalıştığı bir plandır ve tabii ki Amerika'nın da bu komploda parmağı bulunuyor.
Etiyopya tarafından El Nahda, barajının inşaatı bu çatışmanın bir başka şeklidir. Ve aslında sebeplerinden biridir. Fars Körfezi kıyısında olan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Siyonist rejim ve tabii ki Amerika ile birlikte inşaatı için yardım ettikleri belki de dünyanın en büyük baraj. Mısır ve Etiyopya arasında söz konusu baraj ile ilgili müzakerelerin yenilgiye uğraması aslında kesin çatışma aşamasına geçiş anlamındadır. Bu yüzden uzun süreli yan etkilerini göz ardı etmek mümkün değildir. Uzmanlar ve yorumculara göre Etiyopya tarafından inşa edilen bu baraj Mısır suyunu kontrol etme yönünde sert bir karardır ve Mısır'ın su yoksulluğu dönemine girmesine sebep olacaktır.
Bu konu Mısır'ın su hakkı ve yıllık payını garanti etmiyor. Bu arada Mısır ve Etiyopya arasında yaşanan müzakereler ise her zaman yenilgiyle sonuçlanmıştır ve sebebi de bölgede kargaşa ve kaos oluşturarak bulanık sudan balık avlamak isteyen Siyonist rejimin komploları ve şom planlarıdır. Ürdün basınından Al-Gad Asya'da yeni su savaşı cephesi başlığı altında yayımladığı raporda Çin'i Doğu Asya bölgesindeki suları ele geçirmekle suçladı. Söz konusu raporda şöyle yazılıyor. 10 yıllar boyunca Çin kendi komşularını su ile ilgili önemli jeopolitik tehlikelere maruz bırakmış ve bu durumu komşularına nüfuz etmek ve uluslararası nehirler üzerine aldırmadan barajlar inşa etmek için kullanmıştır. Çin halihazırda tüm dünyadan daha fazla sayıda baraj yapıyor ve halen de baraj yapmaya devam ediyor. Öyle ki alt komşuları ve özellikle de Mekong Nehri havzasında olan Nepal ve Kazakistan'ı Çin'e bağımlı tutuyor. Çin şimdiye kadar su paylaşımı için herhangi bir ülkeyle anlaşma sağlamamıştır. Fakat bazı hidrolojik ve meteorolojik konularda ortaklık kaçınılmazdır. Böylece alttaki ülkeler sel olayını öngörüp önlem alabilirken aynı zamanda mal ve can kayıplarını en aza indirebilmek için plan yapabilirler. Buna rağmen bir konuda Çin benzer verileri Hindistan'dan esirgedi. Bu konu ise Hindistan'da sel uyarı sistemlerinin etkinliğini azalttı. Sonuçta bu yıl Hindistan'ın kuzeydoğusunda Brahmaputra Nehri vasıtasıyla akan suni yağışlara rağmen Tibet'in çıkışı ve Bangladeş'e girmeden önceki bölge daha önce benzeri görülmemiş sel ile karşı karşıya kaldı ve olan yıkıcı sonuçlar özellikle Assam bölgesini etkisi altına aldı.
Çin 1997 yılında uluslararası su yollarının taşımacılık dışı haklarına dair sözleşmeye hayır oyu veren 3 ülkeden biridir. Söz konusu sözleşme ülkeler arası ortak havzalarda hidrolojik ve diğer bilgilerin düzenli olarak takasını öngörüyor. Buna rağmen Çin 5 yıllığına ikili bir anlaşma imzalamıştır. Böylece günlük olarak Tibet bölgesinde Brahmaputra 3 kontrol istasyondan Mayıs'ın ortalarından Ekim'in ortalarına dek tehlikeli ve yoğun yağışların yağdığı dönemde hidrolik ve meteoroloji bilgilerini Hindistan'a aktarıyor. Burada önemli olan konu hidrolik verilerin başka ülkelere bedava ve ücretsizce verilmesine rağmen Çin'in bu işlemi para karşılığında yapmasıdır. Halbuki su temini sözleşmesi açıkça bu konuda hiçbir masrafın ödenmemesini de belirtmiştir.
Böylece insan, hayvan ve bitkilerin yaşamında su ve hayati rolü açıklamayı gerektirmeyecek bir konu olduğu açıkça herkes tarafından bilinmekte. Fakat insanlığın mevcut durumu su kaynaklarının doğru yönetilmediği ve krizin yaşandığını gösteriyor. Öyleyse geç kalmadan bir çare bularak dünyayı daha fazla cehalet ve düşmanlık kuraklığına düşürmeyelim.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi Hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak
Yaratılış, dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.